Ayrım 7. Hakikat Meydanı. Christian Jacques. Sayfa 83. 13. Bölüm. Panep sığırtmaçtan aldığı bilgi sayesinde ineğin geçtiği yolu bulmuş, hayvanın izlerini 6 metre uzunluğunda ağaçlardan oluşan papirüs ormanının sınırına kadar sürmüştü. Hasır iskemlesinin üzerine oturmuş bir balıkçı elindeki çöreği kemiriyordu. "Bir inek gördün mü?" diye sordu dev adam.
"Hem de nasıl? Kocaman gözleri, altın gibi tüyleriyle görkemli bir hayvandı."
"Öyleyse neden durdurmadın?"
"Birincisi bu benim görevim değil. İkincisi o inek ötekilere hiç benzemiyor. Buralarda Tanrıça Hathor'un onu koruduğu, kimsenin o hayvana dokunmaması gerektiği söylenir. Eğer öğüdümü dinlersen sakın o ormana girme. Oradan çıkamayan bir sürü deneyimli avcı tanıdım ben."
Panep önündeki yüksek otları bir kenara iterek her adımında yeni tehlikelere doğru yol aldığı düşman bir dünyaya daldı. Bilge kadın ona loncanın geleceğiyle ilgili son derece önemli bir görev vermişti. Bu görevi başaramamaktansa ortadan kaybolmayı yeğlerdi sahibin şefi. Sülükler, sivrisinekler, daha bir sürü kocaman böcekler aldı çevresini. Öte yandan da adımlarından rahatsız olan binlerce kuş ve küçük memeli papirüs dallarını titretecek kadar şiddetli bir gürültü çıkarmaya koyulmuştu. Bir su yılanı bacaklarına sürünerek geçti ama Panep adımlarını yavaşlatmadı. Eğer bu bir tuzaksa saldırganların durumu kendininkinden daha iyi olmayacaktı kuşkusuz. Korku nedir bilmediğinden ölüm ile hayatın amansız bir savaşa giriştikleri bu karanlık dünyanın bir parçası gibi hareket etmeye başladı. Umudunu yitirmek üzereyken aradığını gördü dev adam. İnanılmaz güzellikte, kusursuz çizgide, yumuşak yüzlü, duygulu bakışlı harika bir inek. Karanlık suların çevrelediği otla kaplı bir adacığın ortasında duruyordu. Panep'in yaklaştığını görünce kaçmadı. Ne var ki Panep hayvanın endişeli olduğunu, en yakındaki papirüslerin altına kaçıp kurtulmasını engelleyen bir şey olduğunu hissetti. Ağaç kütüğüne benzer kara bir şey adacığa doğru uzanan bir çizgi çiziyordu. Birkaç saniye sonra timsah çenesini ineğin arka ayaklarının üzerine kapayacaktı. Panep saldırıya hazırlanan dev sürüngenin sırtına atladı. Hayvan öylesine silkindi ki dev adam kemiklerinin kırıldığını düşündü, yine de pençelerini gevşetmedi. Canavarın gücü Panep'inkini de ateşledi. Kendini aşmaya zorlayan böylesi bir rakiple karşılaştığı için mutluydu neredeyse. Zafer ya da yenilgi işareti olarak adlandırılabilecek bir çığlık attı, tüm gücünü topladı ve sürüngenin alt ve üst çenesini yırtarcasına ayırdı birbirinden. Tütsü dumanlarıyla arınmış, gözlerinin altına siyah ve yeşil rastık çekilmiş, başının üzerine iki tüyün çevrelediği altın bir taç, boynuna da fayanstan bir gerdanlık takılmış inek Hathor tapınağının avlusuna girdi. Rahibeler koruyucu tanrıçalarını temsil eden ineğin önünde saygıyla eğildi. Evreni oluşturan maddeleri birbirlerine bağlayan, insanların yıldızların mesajlarını anlamasını sağlayan gizemli aşkın onuruna şarkılar söylediler. Hathor hakikat meydanından ayrılmıştı ama geri gelmişti işte. Bataklığın kenarını terk etmiş, tapınağına dönerek Deyrül Bahri'deki çitlerin ardına kapatılmadan önce hizmetkarlarına başlangıcın ahengini göstermek istemişti. Bilge kadın ineğin alnını kutsal yağla sıvazlayınca ona gülümsedi. Zedelenmiş kaburgalarını saran merhemli sargılara rağmen Panep de gülümsüyordu. Sol ekip şefi Hay'ın arzusu üzerine hakikat meydanının tüm zanaatkarları Firavun Sipta'nın milyon yıllık tapınağında çalışmaya koyuldu. Mütevazı boyutlardaki bu yeni tapınak lonca ressamlarının Krallar Vadisi'ndeki ebedi istirahatgahları süslerken yararlandıkları Yıldızların Kaynağı kitabının yazarı ünlü 3. Tutmosis'in tapınağının hemen yanında inşa ediliyor, öte yandan da Ulu Ramesseum'un korumasından yararlanıyordu. "Bu küçük firavun Sipta çok tarihliymiş anlaşılan," dedi Burunfenet. "Böylesi bir yer inanılmaz bir şey." öte tarafın bu taraftan daha iyi olacağını umalım diye umurdandı Somurtkan Karo. Anlatılanlara bakılırsa hala hastaymış, uzun süre yaşaması da beklenmiyormuş. Tapınağın burada yapılmasını, bir an önce de tamamlanmasını isteyen Tausert diye ısrar etti Aslan Userhat. Soylu bir kraliçe o. Sen öyle san diye itiraz etti Çakal Unes. O sadece belirli bir strateji uyguluyor, hepsi bu. Yönetmekten aciz, sağlıksız delikanlıyı istediği gibi çekip çevirerek taraftarlarının sevgisini kazanıyor. Siyaseti unutalım diye öğütledi pişkin Somut Bay. Bana kalırsa Firavun Sipta'nın gelip köyümüzü ziyaret etmesini isterdim. Hiç güvenme dedi güçlü Natper. Ramessu'daki Amon tapınağından çıkmıyormuş hiç. Tek zevki eski yazıları okumakmış. İyi de bütün bunları nereden biliyorsunuz diye sordu karardı Gav şaşkınlıkla. Karılarımın sayesinde dedi neşeli Renope. Postacı ve yardımcılar nöbetçilere anlatıyor, onlar da karılarımıza. Bu yolla en az kenttekiler kadar haberdarız olan bitenden. Birer yudum içip işlerimizin başına dönelim dedi alim Tuti. Yeniden yapılacak birkaç ayrıntı dışında neredeyse tamamlanmıştı tapınak. Rahipler de en geç 2 gün içinde gelip törenlere başlayabileceklerdi. Hain bir yandan meslektaşlarına uyup görevini eksiksiz yerine getiriyor, öte yandan da şantiyedeki en ufak bir hareketi gözden kaçırmamaya çalışıyordu. Bir gün önce Hakikat Meydanı'nın öteki hizmetkarlarıyla birlikte tapınak hayatına gerekli olan lacivert lapis, yeşim, mirra, taze tütsü, ince keten, akik, kaymak taşı ve diğer malzemeleri taşımıştı. Mezar katibi depoyu açtığında ağır bir tahta sandıkta korunan ışık taşını çıkarmış, tüm yaralarına rağmen sandığı Panev'in sırtına yüklememiş miydi? Işık taşını Sipta'nın tapınağında saklamak. Ne harika bir fikir. Yoksa hain boşuna arayacaktı köyün içini. Oysa hay tek başına yapması gereken bir iş için Panev'in ve sağ ekibin yardımını istemekle hata etmişti. Hainin dikkatini çeken de bu hataydı işte. Dev adam sadece paha biçilmez hazineyi saklamak için gelmişti şantiyeye. İyi ama nereye? Çalışmaların tamamlandığı güne kadar istedikleri gibi dolaşabilirdi zanaatkarlar tapınağın içinde. Hain de bu fırsattan yararlanmış, döşemenin altına kazılmış heykeller ile tören eşyalarının konulduğu mahzene girmişti. Sandıkları birbiri ardına açtı, aradığını bulamadı. Sonunda arkadaşlarının yanına dönmek zorunda kaldı. Heykeltıraşlar tapınağın duvarlarına ince çizgiler kazdı dedi hay. Böylece rölyefi kaplayacağımız altın plakaların kakıldığı taşların sınırları belli olacak. Altın plakaları Kenhir dağıttı. Hain plakaların yerleştirilmesine yardım etti. Bilge kadın ile 2 ekip şefinin kararlaştırdıkları planı anladığından emindi şimdi. Plakalardan biri ışıltısı altınınkiyle karıştırılabilecek ışık taşını gizlemek için kazılmış bir girintiyi örtüyordu. Şimdi bütün iş girintinin hangi plakanın ardında saklandığını bulmaktı. Tarihi yaver gitti. Panev ile hayın sırtlarında ötekilerden çok daha ağır bir plakayla tapınağın arkasına doğru yürüdüğünü fark etti. 2 ekip şefi yabancı bakışlardan kaçmış, işlerini yalnız yapmak istemişlerdi. Hakikat meydanı zanaatkarları işlerini bitirince yaşlı bir akasyanın altında toplanmış, Ramessu'nun da görevli köylü kadınların hazırladıkları nevaliyi yiyorlardı. Soğanlar tam dişlerine göre taze, bir ada soğuktu. ''Bu küçük tapınak muhteşem oldu.'' dedi halat kasa. ''Mezarı da öyle olacağından Firavun Sipta'nın kendini mutlu hissetmemesi için hiçbir neden yok.'' ''Ne kadar talihliyiz.'' dedi cömert Lidya. ''İnşa ederken yaratılışın gizemini yaşıyor, dünyaların mimarının eserini bu toprak üzerinde devam ettiriyoruz.'' ''Ona kendi evini sunmak şartıyla.'' dedi Çakal Unes. ''Bizimkini değil.'' ''Batan güneşin ışınları bir araya getirdiğimiz taşları aydınlattığında.'' diye mırıldandı araştırmacı İpoy. ''Çabalarımızın en önemsizi bile anlam kazanacak.'' Güneş dağın ardına geçince çevre sakinleşti. Zanaatkarlar sessiz kaldı. İçlerinden bazıları yalnız kalıp düşünebilmek için gruptan ayrıldı. Hain tapınağın arkasına yöneldi. Duvarın yakınına, büyük altın plakanın tam karşısına çömeldi. Kimsenin onu görmediğini biliyordu. Ama izlenmediğinden kesin emin olmak için uzunca bir süre bekledi. Bakır keskisinin ucuyla plakanın köşesini kaldırdı. Girintiden en ufak bir aydınlık yayılmadı. Ekip şeflerinin plakanın ardına gizledikleri ışık taşı değil, Maat'ın dürüstlük tanrıçasının heykelciğiydi. 14. Bölüm. 10 Nisan sonunda sıcaklık dayanılmaz gibiydi. Mezar katibi su sevkiyatının iki katına çıkartılmasını emretmiş, zanaatkarlar da birazcık olsun serinlik hissedebilmek için sokakların üzerini büyük palmiye yapraklarıyla kaplamışlardı. Somurtkan Karo Panep'in kapısını çaldı, kapıyı küçük Selena açtı. ''Babamı mı görmek istiyorsun?'' Taş yontucunun doğal saldırganlığı uçup gidiverdi. ''Burada mı?'' ''Sabah temizliğini yapıyor, annemle birlikte girmeyecek misin?'' ''Eh, gireyim bari.'' ''Öyleyse bana iyi ruhlar ile kötü ruhların masallarını anlat.'' Küçük kız somurtkanın elinden tutup asırdan yapılmış sağlam bir iskemleye oturttu. ''Bak, masal...'' ''Mutlaka bildiğim masallar vardır. Babam gibi yasak yerlerde çalıştığına göre cinler de oralarda saklanıyorlar, öyle değil mi?'' Karo düşünme fırsatı bulmak için kırık burnunu kaşıdı. Evet, orada cinler var ama... Tıraş olmuş, kokular sürmüş, Panep'in odaya girmesi Karo'yu içinde bulunduğu güç durumdan kurtardı. Önemli bir şey mi var Karo? Taş yontucusu doğruldu. Bu sabah dışarı çıktın mı? Daha çıkmadım. Bu akşam sıcaklık hiç azalmadı. Bugün hava kavurucu olacak. ''Bence de. İyi ama neden doğaya başkaldırıyorsun?'' ''Köylüler artık tarlada çalışmıyor. Kimse işine yayan gitmiyor. Herkes kendini sıcaktan koruma derdinde.'' ''Oysa biz Krallar Vadisi fırınına girip sağlığımızı tehlikeye atıyoruz. Arkadaşlarım isteklerine sözcü olmamı istediler. Bu sıcaklar geçene kadar ekibin köyde kalmasına izin ver.'' Somurtkan Karo Panem'in şiddetli bir tepki göstereceğinden emin, ekip şefleriyle zanaatkarlar arasındaki görüş ayrılığının çözümlenmesi için köy mahkemesine başvurmaya hazırdı. ''Tamam Karo.'' ''Ne demek tamam yani?'' ''İstediğini kabul ettim demek. Başka?''
''Başka bir şey yok. Gerçekten yok.''
''Öyleyse cenaze eşyasını Şed ve Userat'ın gözetiminde atölyelerde hazırlarsınız.''
''Olur tabii ama sen?''
''Ben görevimi yerine getireceğim.'' Panep sırtında boya topaklarıyla fırçalarını doldurduğu ağır bir çuvalla iki kazık arasına gerilmiş bezin gölgesinde oturan kapı nöbetçisinin şaşkın bakışları altında köyden çıktı. ''Krallar Vadisi'ne gidecek değilsin ya.''
''Tabii ki gideceğim.'' dedi Panep.
''İşim beni bekliyor.'' ''Eşekçiler sıcaktan yakındıklarında güneş neredeyse doğmamıştı bile. Üstelik hava karardıktan sonra dönecekler. Daha da sıcaktan ölebilirsin.''
''Sakin ol, ne yaptığımı biliyorum ben.''
Dev adam ondan başa kimsenin sözünü dinlemeyen eşeği kuzey rüzgarının yonca yediği ahıra gitti. Panep bir gün önce hayvanın inanılmaz derecede sert toynaklarını törpülemiş, eşekte her zamanki gibi sırt üstü uzanarak canı çok acıyormuş gibi yapmıştı. Sahibinin kocaman bir sepet söğüt kabuğu vereceğini anlayıp toynaklarının törpülenmesine ses çıkarmamıştı kuzey rüzgarı. Beyaz burunlu, beyaz karınlı hayvan göz alıcı kaslı gerçek bir deve benziyordu. 300 kiloluk eşek Panep'in önce büyük burun deliklerini öpmesinden sonra da başını okşamasından çok hoşlanıyordu.
''Benimle Krallar Vadisi'ne kadar gelecek misin?''
Badem gözler parladı, kulaklar dikildi.
''Yüküm çok, kolay bir yolculuk olmayacak.''
Eşek ahırdan çıktı, kavurucu havayı soludu. Büyük çayıra giden patikanın karşısında durdu. Panep eşeğin iki yanına yarı yarıya dolu iki sepet astı. Bolca su almayı da unutmadı. Kuzey rüzgarı öne düşüp tempoyu belirledi. Kuzey Rüzgarı ve Kapkara ikisi de sağ ekip şefinin vefalı ve gerçek dostuydu. Bir de tabii nöbetçilik işini kimseye bırakmayan korkunç kaz, çirkin hayvan ile evindeki kötülük dalgalarını yok eden dev kedi büyücü. Sağ ekip zanaatkarları haklıydı kuşkusuz. Hava çalışılamayacak kadar sıcaktı. Üstelik Panep son birkaç ay boyunca zanaatkarların işe gelmemek için ileri sürdüğü bahanelerden hiçbirini geri çevirmemişti. Hastalık, yorgunluk, aile sorunları ya da herhangi başka bir neden. Oysa o ekip şefiydi. Koşullar ne olursa olsun iş her şeyden önce gelirdi. Krallar Vadisi'ne inen patikaya açılan yüksek geçide tırmanırken yalnızlığın ağırlığını duydu. Oysa kurtarıcı şedden somurtkan Karo'ya kadar varlıklarını hakikat meydanına adamış bu insanların hepsini çok seviyor, onlara karşı içten ve derin bir kardeşlik duyuyordu. Ne var ki şimdi bunlardan hiçbiri yoktu yanında. Belki de böylesi daha iyiydi. Halinden yakınmadan, başkalarının yetersizliklerine sığınmadan kendi işini yapmak kalıyordu geriye. Krallar Vadisi'nin iki nöbetçisi dağdan bir adam ile eşeğin indiğini, dahası ne eşeğin ne de adamın yorulmuşa benzemediğini gördüklerinde şaşkınlıktan küçük dillerini yutacak gibi oldular. Dev adamın bitmek tükenmek bilmeyen gücünü anlatan destan yeni bir sayfa daha kazanacaktı kuşkusuz. Panep ve Kuzey Rüzgarı fırının içine daldı. Büyük Ramses'in ebedi istirahatgahının önünden geçip şantiyenin yolunu tuttular. Zanaatkar önce yol arkadaşının sırtındaki yükü çözdü, içebileceği kadar su verdikten sonra üzerine yatabilmesi için gölgeye bir de hasır serdi. Panep 30 dereceyi aşmayan ısısıyla neredeyse tatlı bir serinlik veren Başbakan Bay'ın mezarıyla başladı işe. Ekip şimdilik sadece sütunlu salonu tamamlayabilmişti. Onun ötesinde sonradan altın evini oluşturacak bölüm şimdilik sadece kayaya kabaca uyulmuş girintilerden ibaretti. Yine de Firavun'un sadık hizmetkarının lahdi huzur içinde dinlenebilirdi burada. Panep birinci koridorda başbakanı Firavun Sipta'nın arkasında gösteren sahneyi tamamladı. Sonra da baya saygı sunan şahin başlı bir tanrı çizdi. Bay bir hükümdar değildi kuşkusuz. Ne var ki Firavun'un sembolik kişiliğindeki ışığı görebilmiş ve bu ışığın sonsuzluğun güzel yollarını aydınlatmasını sağlamıştı. Her çeşit yorgunluğu silen yaratıcı bir tutkuyla oradan Sipta'nın mezarına geçti Panep. Burada fitilleri is çıkarmayan 10 kadar 3 kollu kandil yaktı. Firavun ruhunun saflığını ve değişimini gösterebilmek için parlak bir beyaz ile altın gibi harili bir kahverengi hazırladı. Ustası kurtarıcı şed gibi 19 santimlik boya topakları kullanarak havanın etkileyemeyeceği, suyun eritemeyeceği, ateşe dayanıklı renkler üretti. Kararlı Gao'nun verdiği ressam paleti de keten ve haşhaş yağı ile fıstık özünün belirlediği renklerin karıştığı üçüncü bir göz gibi oldu. Shed'in açıkladığı kuralı hatırlayarak resim çizerken aynı anda birçok açıdan bakmaya çalıştı. Yanıltıcı perspektiflere aldırmadı. Aynı zamanda hem zarafet anları hem de donmuş hareketler çizen fırçaları, şekillerin ahengeli olduğundan çok büyüterek gizli kalmış gerçekleri çıkardı ortaya. Böylece mavi saçlı ve kırmızı elbiseli tanrı cemaat diz çökmüş, Isis ve Neftis'in taptıkları bir güneş, ışık tanrısını ziyaretten dönen Firavun ve mumyalanmış bir Anubis dondu. Sipta'nın duru yüzü son evinde dolaşan yaratıcı güçler tarafından sonsuza dek aydınlanacak, Firavun da ebedi gençliğe kavuşmuş görünecekti. Tavanda beyaz taçlar takmış kırmızı akbabalar, Firavun'un ruhunu bütün kötülüklerin uzağına, gökteki ananın bağrına taşıyorlardı. Renkler sayesinde kişiler canlanıyor, hiyeroglifler konuşuyordu. Küçük topal Firavun'un kaderi ne olursa olsun, burada en yüce Firavunlara layık bir eksiksizlik bekleyecekti onu. Koruyucu Isis'in elbisesine ve beyaz boyayla vurduğu son fırça darbesinden sonra, batan güneşin eğik ışıkları altında mezardan çıktı Panep. bir iskemlenin üzerine oturmuş, ellerini bastonunun sapında birleştirmiş Kenhir günün son ışıklarının keyfini çıkarıyordu. ''Ama burada ne yapıyorsunuz?''
''Senin gibi işi mi? Kaç boya topağı ve kaç fitil kullandığını bildirmeyi unutma.''
''Saymadım ki.''
''Ben de bundan korkuyordum işte. Al sana yeni bir angarya daha. Hiç olmasa mezarda ne kadar zaman çalıştığını biliyor musun bari?''
''Hiç fikrim yok.''
3 gün. Buraya gelip eşeğine su ve yiyecek vermemiş olsaydım zavallı hayvan çoktan ölürdü. Bazen bağışlanamaz ölçüde aldırmaz davranıyorsun.''
''Bu sıcakta buraya kadar bunun için mi geldiniz?''
''İnsan benim yaşıma geldiğinde sıcaktan hoşlanır oluyor. Üstelik zanaatkarlardan biri Krallar Vadisi'nde çalışırken her zamanki denetimime boş vermem düşünülemez değil mi? Susadın mı?''
''Biraz.''
Kenhir dev adama bir kırba uzattı. ''Bana çizdiklerini göster.''
Mezar katibi Panep'in kandilleri söndürmeyi unuttuğunu fark etti. Fırçalarıyla yarattığı harikaları gördükten sonra onu suçlamak mümkün olabilir miydi?
7. ayrımın sonu. Sayfa 93.